Ayrım 10.
Armağanlarınızın ambalajları. Eğlenmek istiyorsanız armağanlarınızı ambalajlarken çılgın fikirler geliştirin. Aslında piyasada çok güzel paket kağıtları var ama siz daha değişik olsun istiyorsanız paket kağıdı olarak elinizin altında kalmış eski yabancı gazeteler, kasap kağıdı, duvar kağıdı, nota kağıdı, kullanmadığınız yol haritaları, renkli peçeteler. Paketinizi bağlamak için ince şeritler halinde kesilmiş kumaş parçaları, dantel veya fisto şeritler, düğmecilerde bulabileceğiniz inceli kalınlı dore kordonlar, artık günlerden saç örgüsü biçiminde hazırlanmış rengarenk ipler, rafya. Paketinizi süslemek içinse üstüne bir tane taze, yapma veya kuru çiçek ya da yaprak iliştirebilirsiniz. Kokulu otlardan bir minik dal, küçük deniz kabukları, renkli tüyler veya ufacık bir bebek ya da oyuncak paketinizin görüntüsünü tamamlayacaktır. Çok küçük bir armağan vereceksiniz. Kibrit kutusunu süslü veya parlak kağıtla kaplayıp bunun içinde verin. İyice minyatür bir hediyeniz varsa iri bir cevizi özenle ikiye ayırın. İçindekileri boşaltıp armağanınızı yerleştirin. Sonra da zamkla cevizi eski haline getirin. Üstüne bir fiyonk tutturup verin. Bir başka ilginç ambalaj da babamın kullandığıydı. Babam kendisinin yetiştirdiği iri ve kırmızı domateslerle pek övünürdü. Evlilik yıl dönümlerinden birinde anneme yapraklarla döşenmiş bir tabağın içinde kocaman kırmızı bir domates armağan etti ve hepimize birer dilim kesmesini istedi. Annem domatesi kesmeye başlarken şöyle bir an duraladı, dikkatle baktı ve bir çığlık attı. Domatesin içinde minik naylon bir torbada annemin vitrinde görüp beğendiği turkuaz yüzük duruyordu. Armağan paraysa bunu parlak renkte bir balonun içine yerleştirin. Balonu şişirip arkadaşınıza verin ve hep birlikte balonu patlatmasını bekleyin. Armağan olarak kek veya kurabiyeler verecekseniz bunları küçük sevimli bir sepetin içine yerleştirip sapına da kocaman neşeli bir fiyonk atın. Arkadaşınız ping pong meraklısıysa bir yumurta kartonu alın ve ping pong toplarını yumurta bölümlerine yerleştirin. Daha da süslü olmasını istiyorsanız küçük renkli kağıt peçeteleri kullanarak her yumurtanın altını değişik renkte kağıtla destekleyin. Başka bir kentte yaşayan arkadaşınıza armağan gönderirken paketin içindeki armağan sallanmasın diye kağıtlarla destek verilir ya. Siz de ambalaj niyetine neden yağsız mısır patlağıyla kutuyu doldurup postalamayasınız? Elinizde kalmış güzel paket kağıtları veya ipler varsa bunları atmayın. Kağıtları ters tarafından nemli bir bezle silin, sonra da soğuk veya çok çok ılık ütüyle ütüleyip kaldırın. İşte size yine bir yığın pırıltılı fikir. Gerisi de düş gücünüze ve o günkü havanıza kalmış. Boş zamanlar ve hobiler. Yarışma programlarını izlerken dikkatimi çeken ve hep yinelenen soru ve yanıtlar vardır. Sunucu sorar, boş vakitlerinizde ne yaparsınız veya hobileriniz var mı? Yanıt uzun bir sessizlikten sonra kitap okumak, müzik dinlemek şeklinde geliyor çoğu kez. Aslında güzel şeyler ama öylesine okuyor, öylesine müzik dinliyorlarsa bu pek hobi kapsamına girmiyor gibi geliyor bana. Hobi bilinçli bir çaba isteyen, yapanın aktif olarak katıldığı bir olgu. Oysa bu yanıtlar pasif bir eylemi gösteriyor. Okumak hobimdir diyebilmek için, okumak da hobi olabilir ama bu ancak biz aktif bir okuyucuysak gerçekleşebilir. Peki ne demek aktif okuyucu? Aktif bir okuyucu, okuduğunu gerçekten anlayarak, öğrenerek, hatta bazen bunun için satırların altını çizerek, notlar alarak, anlamını tam olarak bilmediği kelimeleri sözlükten bulup öğrenerek okuyan, bunun yanı sıra kitap seçiminde de belli bir çizgi izleyebilen kişi demek oluyor. Ayrıca eğlenmek, dinlenmek için okumak da var ki bu da gerekli. Hele de saatlerle ders çalışmışsanız. Öte yandan daha yoğun bir okuma biçimi var. Bu türde kişinin kendini geliştirmesi açısından çok çok gerekli. Okuduğunuzdan bir şeyler öğrenmek, kitabı kapattıktan sonra bir süre düşünmek, belli bir çizgide okumak. Belli bir çizgide okumak deyince edebiyat öğretmeni olan annemin okul yıllarımda yaptığı bir öneri ve kitap listesi geliyor aklıma. Yaz tatillerinde yaz boyu aynı ülkenin klasiklerini okumamı istemişti. Diyelim bu yaz sadece İngiliz klasikleri veya Alman klasikleri. Ertesi yaz Fransız veya Rus klasikleri. Bir süre aynı kültürün değişik eserlerini okuyunca kişi farkına varmadan o kültürle bir aşinalık oluşturuyor. Konuşma biçimleri, adetleri, alışkanlıkları, düşünce tarzları ve daha pek çok ayrıntı birbirini tamamlayarak okuyucunun zihninde kaba çizgilerle de olsa o kültürün şekillenmesine yardımcı oluyor. Bu listenin yanı sıra başucuma bıraktığı bir başka listeden de söz etmeden geçemeyeceğim. Sanırım lisedeydim. Şu anda anımsayamadığım bir şeye çok çok üzülüyordum. Okuldan eve geldiğimde başucumda annemin el yazısıyla bir liste buldum. Bu listede o günkü duygularıma yardımcı olacak özlü sözler sıralanmıştı. Ve o sözler gerçekten de bana destek olmuş, beni teselli etmişti. O listeyle dertlerimizi ünlü düşünürlerin eserleri içinde de çözüm veya teselli arayabileceğimizi öğretiyordu bana. Bu annemin beni yetiştirirken şükran duyduğum pek çok duyarlı davranıştan bir tanesiydi sadece. Yine bir başka okuma yöntemi. Diyelim Kurtuluş Savaşı ilginizi çekiyor. Önce Nutuğu okuyacaksınız. Sonra Kazım Karabekir'in anılarını, Çerkez Ethem'in anılarını, Şevket Süreyya Aydemir'in tek adamını, kısaca o konuda bulabildiğiniz tüm kitapları. Ayrı ayrı kişilerin görüş açılarından yazdıklarını okuduğunuzda, ilgi duyduğunuz konuyu bir mozaiğin parçalarını bir araya getirircesine zihninizde capcanlı olarak görebileceksiniz. Bir de bir taş iki kuş vurma yöntemi de diyebileceğimiz okuma biçimi var. Tarihi romanlarla biyografiler. Romanın sürükleyici temposuna kapılıp hiç anlamadan tarihi olayları öğreniyor, ressamların, müzisyenlerin fırtınalı yaşamları ve aşklarının yanı sıra eserleri ve devirleri hakkında da yabana atılamayacak bilgiler ediniyor insan. Yabancı dilde eğitim görüyor veya bir dil kursuna gidiyorsanız, o dilde okumaya özen gösterin. Önce en kolay kitap ve dergilerden başlayın. Yabancı dilde okurken hiç farkında olmadan lisanınızı geliştirecek, öğrendiklerinizin tekrarını yapmış olacak ve bu arada yeni yeni sözcükler öğreneceksiniz. Yabancı dilde bir kitap okurken kitabınızın içine liste yapabilecek uzunlukta bir dosya kağıdını ikiye katlayarak yerleştirin ve sıkça karşınıza çıkan bilmediğiniz sözcükleri bu kağıda yazın. O günlük okuma sona erdiğinde sözcükten anlamlarını bulup karşılarına yazın ve listenizi kitabın içinde bırakın. Aynı sözcükler sayfalarda tekrar belirdiğinde sözcük listeniz elinizin altında bulunduğundan her defasında sözcük karıştırmanız gerekmeyecek. Ayrıca bu listeyi yaparken de yeni yeni sözcükler öğrenmiş olacaksınız. Kitap bittiğinde ise kaç tane yeni kelime öğrendiğinizi listenize bakarak sayabilecek ve kendinizle böbürlenebileceksiniz. Bilinçli okuma konusunda edebiyat öğretmenlerinize danışabilir, onlardan listeler isteyebilirsiniz bir yaz tatili için. Veya Hürriyet gazetesinde yazan Doğan Hızlan'ın yazılarını izleyebilir, hatta ona yazarak bu konuda yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Doğan Hızlan okuma konusunda danışmak için ilk akla gelen isim. Okuma eylemi üzerine aydınlatıcı, eğitici yazıları pek çok kişi tarafından zevkli okunuyor. Neden siz gençlere de bir yazıyla yardımcı olmasın? Okuma konusunda en büyük yakınma konusu zaman. Okumak için zaman olmadığı söyleniyor. Gerçekten de bu konuda gençlerimiz haklılar. Dersler, kurslardan vakit mi kalıyor? Ama yine de vazgeçmemek gerek. Günümüzün hızlı ve yoğun yaşam temposunda okumak için belirli ve uzun zamanlar ayırmak çok güçleşti. O zaman bizler de bulduğumuz zaman kırıntılarını değerlendirmek zorundayız. Bunun için çantanızda sürekli bir kitap bulunsun. Dişçide sıranızı beklerken, hava alanında uçağı beklerken, otobüste, trende, vapurda okula veya işinize gidip gelirken, yatmadan önce kafanızı havalandırmak için birkaç sayfa okursanız, en sıkışık zamanlarda bile kitap bitirdiğinizin farkına varacaksınız. Bazı kitap kurtları ise çantalarında bir kitap bulundurmalarının yanı sıra bir de başucu kitabı ediniyorlar. Bunlar romanlar gibi soluk almamacasına değil de sindire sindire okunması gereken kitaplar oluyor genelde. Başucunda duruyor ve geceleri bir iki sayfa okuyup öyle uykuya dalıyorlar. Ve tabii bir de tatiller var. Düşünün bir kere önünüzde uzanan koca bir tatil ve dertsiz günler. İster yaz tatili olsun ister kış, tatil başlar başlamaz bir kitapçı dükkanına uğrayıp rahat rahat tüm kitapları önce bir gözden geçirin. Sonra birkaç tanesini seçin. Yeni kitapların kokusu bile bir başka güzeldir. Bütün kış duyup da okumak istediğiniz ama vaktiniz olmadığından alamadığınız kitapları okumanın tam zamanı. Ondan sonra sıcak kumların üzerine serilip doyasıya okuyun. Kış tatilindeyseniz dışarıda mızır mızır bir yağmur çiselerken sıcacık evinizde çayınız ve müziğinizle bir koltuğa gömülüp kitap okumanın keyfi inanın hiçbir şeyde yok. İşte bu tür bir okuyucu okumak hobimdir diyebilir göğsünü gere gere. Ayrıca çok kitap okumanın bir başka yararı daha var ki onu da dile getirmeden edemeyeceğim. Yaşamanızı düşünün. Belli bir sokakta, belli bir kentte, belli bir grup insan içinde yaşıyorsunuz. Okumazsanız hep bu küçük daire içinde kalacaksınız demektir. Oysa okuyan insan Afrika çöllerini, orada yaşayan insanları, New York veya Paris kentlerini ve o kentlerin acımasız güzelliklerini öğrenecek, geçmiş günlerle ilgili kitapları okuyanlar o dönem insanların neler hissettiğini, ne gibi sorunları olduğunu bulabilecek, pek çok değişik insan yaşamı ve çeşidi hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bütün bu hayatları yaşamanıza, bu kadar çok ve değişik insan tanımanıza genelde olanak yok. Oysa okuyarak öyle çok insanın yaşamına, hiç bilmediğiniz hayat tarzlarının içine gireceksiniz ki ufkunuz genişleyecek. Değişik fikirlerin varlığından haberdar olmanın yanı sıra bakış açınız daha hoşgörülü ve esnek olacaktır. Yazılarını her gün severek okuduğum Leyla İsmiyer'in Bilmek Zamanı adlı yazısından alıntı yaparak okuma konusunu kapatmak istiyorum. Çok kitap okumuş olmak da eğitilmiş olmak demek değil. Ne okuduğunuz, ondan ne edindiğiniz önemli. Bir ansiklopedi olmak yetmiyor. Bir kullanım kılavuzu olma özelliğini de buna eklemek gerekiyor. Kılavuz dedim de, bakın tanıdık bir usta bana ne dedi geçen gün. Hanımlar beni telaşla çağırıyorlar. Usta yetiş aleti kullanamıyoruz bir türlü diye. Koşup bakıyorum, kullanma talimatnamesini okuyup okumadıklarını soruyorum. Anlıyorum ki açıp bakmamışlar bile. Okumak yerine beni çağırmak daha kolay geliyor. Hayatı denedim kitabıyla yazmayı da deneyen Füsun Önal, bakın çok okumak ve asıl okumak konularında ne söylemiş. Çok okumak insanın algılama yetisine sürat kazandırıyor, bilgisini genişletiyor. Kelime haznesi genişliyor. Tabii ben de okudum Redkit, Zagor, Süpermen, hala da okuyorum. Ama asıl okumak bu değil. Kafama bir şey takılsa üşenmem. Atlas'a, lugat ya da ansiklopediye bakarım. Her şeyin doğrusunu öğrenmeye çalışırım. Ev işinden okumaya vakit yok diyen arkadaşlarıma katılmıyorum. Hatta kızıyorum onlara. Kağıt oynamaya, çaya gitmeye, yün örmeye zaman ayırıyorlar da onlardan kısıntı yapıp okumaya neden zaman ayıramıyorlar? Tanrım, gözümü benden alma. Okumaktan uzak etme beni. Sizin gözleriniz var mı peki? Onları bilgilenmede de kullanıyor musunuz? Müzik koleksiyonu. Aynı kurallar müzik konusunda da geçerli. Bir öylesine dinlemek var, bir de hobi olarak. Hobi diyorsanız o zaman müzikte de aktif olmanız gerek. Pop müzik, hard rock, heavy metal seviyorsunuz. Sevdiğiniz müziği gönlünüzce dinlemek elbette hakkınız. Ama sadece sevdiğiniz müzikle kalmayıp denemeler yapmalı, arada sırada daha önce dinlemediğiniz müzik türlerini de dinlemelisiniz. Örneğin caz müziği, klasik Türk müziği veya klasik batı müziği. Zaten klasik batı müziğini bir sevdiniz mi, hayat boyu sürecek bir sevdaya tutuldunuz demektir. Türüne göre sizi teselli edecek, heyecanlandıracak, enerji ve yaşama sevinci verecek, hülyalara daldıracak, düşündürecektir. Değişik müzik türlerini deneyin ama bir kez dinleyip hemen vazgeçmeyin. Bir daha, bir daha dinleyin. Hele de klasik batı müziğinde bu yöntem şart. Bir kere duvarı aştınız mı, az önce belirttiğim gibi hayat boyu sürecek bir büyük zevk kaynağı sizin olacaktır. Diyelim bu yıl Mozart yılı. Bir Mozart plak veya kaseti alıp dinleyin. Nasıldır üzerinde bu kadar gürültü koparılan sanatçının müziği, bir de dinleyip siz karar verin. Örneğin 40. senfoni ile başlayın ama sevmedim diye hemen kestirip atmayın. Bir daha, bir daha dinleyin. Zavallı Mozart'a bir şans tanıyın, sonra karar verin. Konserlere gidin. Bugüne dek gitmediyseniz sizin için bir değişiklik olacak. Bunun yanı sıra yeni bir şeyler öğrenmiş olacaksınız. Kim bilir, belki de öylesine seveceksiniz ki bu konserlerin tiryakisi olup çıkacaksınız. Klasik müziği sevme aşamasına ulaştığınızı varsayalım. Tebrikler, tebrikler. Şimdi bir plak veya kaset koleksiyonuna. Hangisi kesenize uygunsa başlayabilirsiniz eğer hobim müzik diyorsanız. Klasik Batı Müziği Kütüphanesi oluşturmada sizlere yardımcı olacağı düşüncesiyle Ak Kadın Dergisi'nde Müzik Dünyamızdan adı köşesinde müzik konusunda aydınlatıcı bilgiler veren Evin İlyasoğlu'nun Plak Kütüphanesi'ne Nasıl Başlamalı adlı yazısından alıntılar yapacağım. Evin İlyasoğlu yazısına şöyle başlıyor. Klasik müzik dinleme alışkanlığını pekiştirmek için bir plak kütüphanesi edinmeye nasıl başlamalı? Nereden, hangi besteciyle yola çıkmalı? İlk etapta kulağa hoş gelen tanıdık eserler mi toplamalı, yoksa mutlaka müzik tarihinin başyapıtlarını mı seçmeli? Galiba en sağlıklısı her ikisini de gözetmek. Hem kulağınızın tanıdığı popüler yapıtlara hem de onların tarihsel değer sıralarına bakarak ve kesenizin o günkü durumuna uyarak ilk grubu seçebilirsiniz. Eğer kendinize her ay 2-3 plak hakkı tanıdıysanız ayrı dönemlerden seçim yapmak kütüphanenizi renkli bir şekilde geliştirecektir. Müzik tarihi denince barok, klasik, romantik ve 20. yüzyıl olarak bir iskelet kurmakta yarar var. Barok döneminin ustalarından Vivaldi'nin Mevsimleri, Albinoni'nin Adagiosu ve J.S. Bach'ın Brandenburg konçertoları ve Handel'in su müziği hemen akla ilk gelen örnekler. Klasik dönem müzik tarihinin en yalın ve en dengeli çalışmalarını kapsar. Mozart'ın piyano sonatlarından başlayarak, Jüpiter Senfonisi, flüt, keman ve piyano konçertoları ve yaylı çalgılar için Küçük Bir Gece Müziği başlıklı yapıtı, Haydn Sürpriz Senfonisi ile birlikte bu dönem hakkında yeterli birer ilk adım olabilir. Beethoven'la başlayan romantik dönemde kulağınızın en yakın olduğu 5, 6 ve 9. senfoni, Ay Işığı Sonatı, Patetik Sonat, keman ve piyano konçertoları sizi bu akımın duygusal ve fırtınalı havasına sokacaktır. Hemen ardından Schubert'in 8. Bitmemiş Senfonisi ve Alabalık Beşlisi, Schumann'ın Piyano Konçertosu, Chopin'in Valsleri, Nocturne'leri ve Piyano Konçertoları, Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası başlıklı Uvertürü ve İskoç Senfonisi, Liszt'in Piyano Konçertosu, Brahma'nın keman konçertosu, Brahm'ın keman konçertosu, Grieg'in Peer Gynt Suite'i, piyano konçertosu, Lalo'nun İspanyol senfonisi, Dvorak'ın Yeni Dünya senfonisi, Bizet'in Carmen'i, Smetana'nın Vatanın başlıklı senfonik şiiri, Sibelius'un Finlandiya'sı, Borodin'in Prens Igor Uvertürü, Rossini'nin Sivil Berberi, Wagner'in Uçan Hollandalı, Verdi'nin Tarihin Kudreti ve Weber'in Oberon başlıklı uvertürleri, Prokofiev'in Klasik Senfonisi, romantikten 20. yüzyıla doğru sizi yaklaştırabilir. 19. yüzyıl sonlarında doğmuş ve bu romantik anlayışla 20. yüzyıl başında ürün vermiş bestecilerden Rimski-Korsakov'un Şehrazat'ı, Mugorski'nin Bir Sergiden Tablolar başlıklı orkestra eseri, Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karvanalı, çağımız müziğini ışık tutan yapıtlardır. Karl Orff'un 1930'larda yazdığı Carmina Burana adlı sahne kantatı, Ravel'in Bolerosu, Debussy'nin Prelütleri, Gershwin'in Rhapsody in Blue adlı yapıtı, Stravinsky'nin Ateş Kuşu Balesi kütüphanenize 20. yüzyıl başlarının ilk renklerini sunacaktır. Bu arada J. Strauss, ailesinin Viyana valslerini ve Bernstein'in West Side Story başlıklı film için yazdığı müziği de keyifli anlarınızda dinlemek üzere kütüphanenize katmalısınız. İlk etapta alımlı ezgilerden, alışılmışlıktan yola çıkmak, dinlemesi kolay yapıtlarla başlamak daha akılcı olsa gerek. Tamam, tamam. Hemen bağırmaya başlamayın. Size ne dediler? Bu koleksiyon yavaş yavaş oluşacak, yıllarla birikecek. İlk önce kulağınızın alışık olduğu parçalarla, hafif parçalarla başlayın. Kulağınız klasik müziğe alıştıkça önerilen eserlerden seçerek, onları teker teker dinleyerek, kendinizi alıştırarak, adeta hazmederek plak veya kaset koleksiyonunuzu genişletin dediler. Paniklemeye hiç gerek yok. Kütüphanenize Luciano Pavarotti ile Plácido Domingo adlı tenorların kasetlerinden de eklerseniz opera dünyasına ilk adımınızı atmış olursunuz. Üstelik Pavarotti güzel mi güzel parçalardan oluşan kasetleriyle dünya gençliğinin yeni sevgilisi. Bir yardımcı ödev dinlediğiniz müziğin bestecisi hakkında bilgi edinmektir. Yaşamı ve müziği hakkında okursanız dinlediğiniz müzik size daha anlamlı gelecektir. Kitapçılarda müzikle ilgili çok güzel kitaplar var. Müzisyenlerin yaşam öykülerini de içeren bu kitaplarda müzik türleri de anlatılıyor. Böylelikle senfoni nedir, konçerto nedir gibi soruların yanıtlarını da bu kitaplarda bulabilirsiniz. Ve bundan böyle de bu sözcükler karşınıza çıktığında Çince dinliyormuş gibi baka kalmazsınız. Şaka şaka. Bizim okulda bir müzik öğretmenimiz vardı. Ondan önceki öğretmenlerimiz bizlere, hem de pek yeteneksiz olan bizlere zorla beste yaptırır ya da sonunu unuttuğum Sarı Kızın diye başlayan bir halk türküsünü öğretirlerdi. Hepimiz sıkıntıdan patlardık. Derken yeni bir müzik öğretmeni geldi. Bir İngilizdi. İlk derse boş gözlerle onu dinler gibi yaptık. Hocamız çok kısa bir biçimde sınıfta yoklama yapmayacağını, derse katılmak istemeyenlerin gelmeyebileceklerini söyledi. Sonra yanında taşıdığı kocaman çantadan çıkardığı pikabını masanın üstüne yerleştirdi ve bir plak koydu. Ve bizlere dönerek, "Bu bir oratoryodur, dinleyin lütfen." dedikten sonra bir iskemle de kendi çekerek oturdu. Hep birlikte dinlemeye başladık. Tüm sınıf şaşkınlık içindeydi. Neler oluyordu? Bu nasıl müzik öğretmeniydi böyle? Biz yoklama ve Sarı Kız türküsünü beklerken bakın karşımıza neler çıkmıştı. Bunu izleyen derslerimizde hocamız gerçekten de yoklama yapmadı ve her ders bir başka klasik müzik örneğini pikaba koydu. Yine kısa ve öz biçimde besteciyle eser hakkında bilgi veriyor, sonra diskemlesine oturarak bizlerle birlikte müziği dinliyordu. İşte bizim sınıfa klasik batı müziği zevkini aşılayan o öğretmenimizdir ve bugün hepimiz orta yaşlara geldik. Bir konserde veya evlerimizde o güzel parçalardan birini dinlediğimizde hep hocamızı anımsar, içten içe ona teşekkür ederiz. Bizlere yaşam boyu zevk alacağımız bir şeyi öğrettiği için. Yoklama konusuna gelince, o yoklama yapmadı ama inanın tüm sınıf her derste oradaydık. İşin ilginç yanı, bunu duyan öteki sınıflar eğer o saatleri boşsa yavaşça bizim sınıfa kayıyor, arka sıralara oturup bizlerle birlikte müzik dinliyorlardı. Vaktiniz olduğunda bir müzik aleti çalmayı deneyin, ders alın, öğrenin. Yaşamınız yeni bir boyut kazanacaktır. Bu yaştan sonra olur mu demeyin sakın. Bu tür güzelliklerin, hele de siz gençler söz konusu olduğunda yaşı yoktur. Nedense piyano veya benzeri çalgıları çalabilmek için sanki illa 5 yaşında başlamak veya çok yetenekli olmak gerek gibi bir şartlanma vardır. 15 yaşındaki bundan sonra öğrenemem ki der. Evet, 15 yaşından sonra başlayan herkes konser piyanisti olamaz belki ama kendi için çalabilir. Bir arkadaş grubu ile müzik yapabilir. Her futbol oynayan Maradona mı? Her tenis oynayan bir Sabatini mi? İnsan bu tür zevkleri kendisi için, yaşamına bir renk, bir pırıltı katmak için yapar. Yaşamı daha zenginleşsin diye yapar. Eşimin bir profesörü vardı. Günlerden bir gün bir piyano kiraladı ve kendine bir piyano hocası tuttu. O zamanlar bu saçları ağarmaya başlamış koskoca profesörün çocuklar gibi ders alarak do re mi diye çalışmasına gizli gizli epeyce gülmüştüm. Ne yanılgı. Oysa kimseye aldırmadan derslere devam ediyordu. Çocukluğunda ve gençliğinde vakti olmamıştı. Olanakları kısıtlıydı. Piyano çalanlara hep imrenmişti. Artık hem vakti hem olanağı vardı. Neden piyano çalmaya başlamasındı? Ve yıllar sonra ortak dostlara o profesörün ne yaptığını sorduğumuzda, müzik çalışmalarını iyiden iyiye ilerlettiğini ve kendisi gibi amatörce çalan iki arkadaşıyla birlikte bir grup oluşturarak bazı hafta sonları üniversitede konserler verdiklerini anlattılar. Müziği hobi edinerek yıllar sonra yaşamına yeni bir renk katmıştı bu profesör. Gelelim diğer hobilere. Yapılacak öyle çok şey var ki. Armağanlar bölümünde söz edilen el becerilerinin yanı sıra toprakla uğraşıp çiçek yetiştirmek var. Burada da eğer doğayı seviyor ama bahçem yok ki diye yakınıyorsanız bir balkonunuz da mı yok? Televizyonda Aydın Boysan'ın balkonunu görüp de hayran kalmayan var mı? Değme bahçelerde bulunamayacak bir renk cümbüşü vardı o saksılarda. Tohumun filiz vermesi, büyüyüp çiçeğe oturması, tomurcukların patlaması ve sonunda çiçek açması. Bu gelişmeyi izlemek bile başlı başına bir zevk. Bir arkadaşım mutfak penceresinin önüne uzun uzun saksılar yaptırmış, nane, maydanoz yetiştiriyor. Hem yeşillik oluyormuş hem de salatasına taze otlar. Bir de çiçek kurutanlar var. Bu kurumuş çiçeklerle tablolar yapıyor veya kartların üzerine yerleştirdikleri düzenlemelerle yeni yıl kartlarını kendileri hazırlıyorlar. Kuru dalları, çam kozalaklarını ve dikenleri toplayıp bunları yaldızla boyayarak yayvan sepetlerin içine düzenlemeler yapanlar da var. Yeşilciler, çevreciler var. Gruplar oluşturarak doğayı kurtarmak için çabalıyorlar. Güzellikleri hobi edinenler. Güzellikler peşinde koşanlar var. Örneğin yaşadıkları yerleri güzelleştirme çabasında olanlar. El Ele dergisinde Mimar Cengiz Bektaş'la ilgili Bu Sokaklar Bizim adlı bir yazıda anlatılıyordu. Cengiz Bektaş Kuzguncuk'ta Üryanizade Sokağı'nda oturuyor. Gözleri hep güzellik ama yararlı güzellikler aradığından evine sahip çıkarcasına sokağına da sahipleniyor. Mahalleli dona katılıyor ve el birliğiyle sokaklarını temizleyip evlerinin dış yüzlerini badana ediyor, kaldırımlarını kendi elleriyle çakıl taşlarıyla döşüyor ve evlerin önüne hanım elileri dikiyorlar. Molozla dolu bir arsayı temizleyip çocuk parkına dönüştürüyorlar. Parkın duvarına ise mahallenin çocukları boyuyor. Kendi yaptıkları resimlerle donatıyorlar. Böyle olunca da sokağından gurur duyan mahalleli çocuğuyla büyüğüyle o sokağa sahip çıkıyor, özen gösteriyor, kirletmiyor. Mahalle halkı bir kez güzelliği yaşamaya başlayınca duramamış artık ve kendi aralarında para toplayarak okullarını tamir ettirmişler. Yaz aylarında mahallenin çocuklar için bir yaz okulu gerçekleştirmişler. Cengiz Bektaş önderliğinde herkes ne biliyorsa bu yaz okulunda belli zamanlarda öğretmiş. Kimi fotoğraf çekmesini, kimi gazetecilik nasıl bir meslektir onu öğretmiş. Kimisi de şarkılar söyletmiş.